Item 9, Lontano, Jean-Christophe Granger, sayfa 80, 13. bölüm. Gael bir casting bulması için ajansını aramamıştı. Oyunun adı kaybeden kazanırdı. Kurallarından hiçbir şey anlamamıştı. Bir çark, sorular ve en az puanı alınca kazanan bir yarışmacı vardı. Çarkı çevirecek bir kız aranıyordu. Mayola of course. Dipnot İngilizce elbette. Bir televizyon aptallığı daha, önemi yok. Ne pahasına olursa olsun onu görmeleri gerekiyordu. Onun gibi kızların kafası örnek aldıkları isimler ve hikayeleriyle doluydu. Aptal yarışmalarla tanınmış veya geri zekalı televizyon filmlerinde ikinci roller oynayarak mesleğe adım atmış bugünün ünlü aktrisleri. Louis Bourgoin, Canal Plus'ın eski meteoroloji sunucusu. Elena Noguera, M6'nın eski sunucusu. Aishwarya Rai Bachchan, eski dünya güzeli. Claudia Cardinale, Tunus'taki en güzel İtalyan kız yarışması birincisi. Sophia Loren, eski zarafet güzeli. Gael çevresine göz gezdirdi. Katlanan sandalyeler, bir su sebili, yıpranmış yer halısı. Rekabet kısmına gelince bir sürpriz söz konusu değildi. Yaşları tanıyordu. Castel'de, VIP Yacht Otel'de, plazanın barında sürten kızlar. Diğerleri taşralıydı. Stil sahibi değillerdi ama bir artıları vardı, gençlik. Dolayısıyla 30 yaşına basmakta olduğunu ve artık işinin bittiğini düşündü. Ama burada da yine geçmiş örnekler imdadına yetişti. Cate Blanchett 30'larında ortaya çıkmıştı. Tıpkı Naomi Watts ve Monica Bellucci gibi. Tüm bu aktrislerin kraliçesini de unutmamak gerekiyordu. Sharon Stone 34 yaşında temel içgüdüyle patlama yapmıştı. Umut her zaman vardı. Tuhaf bir şekilde tek sermayesinin gençliği olduğu dönemde yılların ikişer ikişer hatta üçer üçer sayıldığı bir hayat sürmüştü. Gece çıkmaları, alkol, uyuşturucu reddetmek imkansızdı. Gece kurallarına uymak gerekirdi. Bu sabah da saat 6'da yatmıştı. VIP'te çok konuşan ve çok içen ünlü bir yönetmenin masasında yer bulmayı başarmıştı. Tam yanına oturabilmişti ki adam yumrukları sıkılı, başı minderlerde uyumaya başlamıştı. Aynasını çıkardı ve başkalarının karşısında gösterdiği bu zayıflık itirafından pişmanlık duyarak kendini inceledi. Ama yüzü hoşuna gitti. Gözünün çevresindeki halkalara rağmen yüzünü Slav bebeklerinkine benzetti. 16 yaşındayken 30'larında böyle bir yüze sahip olacağını asla tahmin etmezdi. Aslında bu yaşa kadar yaşayacağını da. O dönemde 32 kilodan fazla değildi. Gael ancak Blue çağındayken bedeninin farkına varmış ve onu yok etmeye girişmişti. Yemek yemeyi kesmiş ve hayatı toptan inkara kalkışmıştı. Böylece perhiz yapmanın tadına varmıştı. Daima hafif bir baş dönmesinin eşlik ettiği o ıstıraplı açlık hissi. Bayılmalarını, başkalarının yanında kendini kaybetmesine neden olan esrikliği hala hatırlıyordu. Boşunaydı. Çünkü ayılınca bedenine o iğrenç et yığınını, ona tiksinti veren o organlar topluluğunu yeniden buluyordu. Karargahı tuvaletlerdi. Kusmak, sıçmak, kusmak, ağzının içinde, bağırsaklarında bir yanmayla yaşıyordu. Saçları dökülüyordu, tansiyonu düşüyordu, kan dolaşımı bozulmuştu. En ufak bir darbede çürük oluşuyor ve mor renkli tuhaf bir görünüm alıyordu. Pencere açık uyuyor, cereyan yaptırıyor, klimayı en soğuk ayarda çalıştırıyordu. Bütün anoreksikler ve bütün mankenler bu kurnazlığı, yani soğuğun kalorileri yaktığını bilirdi. Tek mutluluk sebebi hareket ederken, nefes alırken zayıflıyor olmasıydı. Laksatif aldığı bir gün kendini zorlamış ve çıkan şeyin kendi bağırsakları olduğunu hissetmişti. Bu da onun hastaneye yatırılmasına neden olmuştu. Uzun bir serinin ilki. Beslenme bozukluğu olanların yatırıldığı serviste genç oldukları kadar ölü de olan kadidi çıkmış benzerlerini bulmuştu. Onların büyümüş göz bebeklerine, etsiz kuru silüetlerine hayranlık duymuştu. Onları sonsuza dek sönmeden önce var güçleriyle ışıldayan ateş böceklerine benzetiyordu. Eve döndüğünde annesi ağlıyor, babası bağırıp çağırıyordu. Gael hatalı olduğunu kabul etmiş, yemek yemeye söz vermişti. Ama kanalizasyon kapağının çevresinden dolanıyormuş gibi hep tabağından kaçıyordu. 19 yaşında komaya girdi. Onu hayata döndürdüler, serumla beslediler. Hastane yatağından aynasını sakladıkları dolaba kadar sürünmeyi başarmıştı. Burada tüm vampir şatolarında olduğu gibi her türlü ayna yasaklanmıştı. Morduklarını saymıştı. Derisinin altından dışa doğru çıkıntı yapmış, kemiklerine hafifçe dokunmuştu. Bir anda doğru yolu bulmuştu ya da neredeyse. Sorunu tersten ele almış ve sürekli yemeye başlamıştı. Market arabasını biftekle doldurarak veya tahıl gevreği promosyonlarından 6 paket fiyatına 12 paket faydalanarak süpermarketleri yağmalamaya başlamıştı. Buzdolabı en iyi arkadaşı olmuştu. Yiyordu, pis boğazlık yapıyor, pusula yerine baskülün ibresiyle tek başına seyahat ederek semiriyordu. Vücudu anoreksiya illetine tutulmadan önceki haline dönmüştü. Yuvarlak omuzlar, cezbedici kalçalar, alımlı göğüsler. İsteğe göre çıtır çıtır yeme veya mıncıklama arzusu uyandıracak bir vücut. Yeniden adet görmeye başlamıştı. Erkekler etrafında pervane oluyordu. Gurur okşayan ilgi ile düşmanca tehdidin bir karışımıydı. Gael önce anlamamıştı. Yeni yetmenlik dönemini hastanelerde geçirmişti. Cinselliği keşfetmesi, arzuların uyanması, tüm bunlar kilolara karşı verdiği takıntılı mücadelesi nedeniyle yok olup gitmişti. Artık kadın vücudunun farkına varmıştı. Erkekler üstündeki etkisinin de. Homurtular içinde eteğini kaldırarak onu mutfak masasına yatıran, hafta sonları çalıştığı barın patronu. Aletini çıkarıp göstermek için onu bir sergi salonunun tuvaletine kadar takip eden, babasının vali veya milletvekili olan şu arkadaşı, ya da şantaj yapmak için bir tekinin bile yeterli olduğu, onu tedirgin eden SMS'leri yollayan evli ve 3 çocuklu şu aktör. Sonunda korkmaması gerektiğini anlamıştı. Tam tersine bu güç onun gücüydü. Onları çıldırtmalı ve çılgınlıklarını denetimi altında tutmalıydı. Tavırlarını, makyajını düzelterek nasıl gerekiyorsa öyle giyinmeye başlamıştı. Başlarda güçlerini yeni keşfeden süper kahramanlar gibi çok beceriksizce davranışlarda bulunmuştu. Sonra yarattığı etkiyi kontrolü altına almayı ve onu kullanmayı yavaş yavaş öğrenmişti. Bugün bir restorana girdiğinde yarattığı heyecanı, uyandırdığı cinsel çekimi algılayabiliyordu. Hem av hem de avcıydı. Bir zamanlar tiksindiği vücudu şimdi silahı haline gelmişti. Bir cigara yakar mıyız? Üstüne büyük gelen pis bir tişört giymiş cılız bir adam önünde duruyordu. Sanki yılın teklifiymiş gibi bir paket Marlboro'yu cakayla sallıyordu. Gael hemen herifi kadrajına aldı. Yarı homo, yarı pezevenk. Sigara içmiyorum. Beliki gülümsemeye devam ederek yanına oturdu. 25 yaşında falan olmalıydı. Ama kötü tıraş edilmiş yüz hatlarında daha şimdiden acı bir şeyler vardı.
İşten konuşabiliriz.
İyi de hangi işten?
Komik kızsın ha, sesini alçalttı. Prodüksiyonda çalışıyorum. Sana ne aradıkları hakkında tüyolar verebilirim.
Ne aradıkları belli, öyle değil mi dedi Gael diğer kızları işaret ederek.
Adam sırıttı ve zayıf elini uzattı. Kevin. Gael bir tavuk budu tutmuş gibi bir hisse kapıldı. Birbiri ardına boşalan sandalyelere bir göz attı. Hala iki aday vardı, sonra onun sırasıydı.
Sigara içmek için dışarı çıkman gerekmiyor mu diye söylendi.
Seninle şansımı denemek istiyorum.
Güzel, denedin işte, artık gidebilirsin.
Osuruk sesi gibi bir pıslamayla yeniden güldü adam.
Hayır, gerçekten sana yardım edebilirim. Seni yapımcının yanına sokabilirim ve...
Bu casting hiç umurumda değil.
Sen gerçekten çok iyisin dedi Kevin kahkahalarla gülerek. Tam olarak sana gereken şey bende. 14. Bölüm. Soruşturma belli bir nitelik kazanmadan hiçbir şeyi imzalayamam diye bahane buldu Muriel Damas telefonda.
Kasıtsız adam öldürme ve ağır ihmal için ne dersiniz? Hey, adam öldürmekten bahseden olmadı. Söz konusu olan ordu ve... Bu ifadeyi kullanmadan kriminal polis harekete geçiremeyiz.
Kriminal ve teknik inceleme polisi mi? İyi de ne yapmak için?
Cesetten örnekler almak ve Sterling adasındaki cinayet mahallinde kusursuz bir tarama yapmak için.
Cinayet mahalli mi? Abartıyorsunuz.
Ervan sadece savcı yardımcısıyla konuşmuyordu. Mesaj arabanın arka koltuğunda oturan Le Guin ile Verney'i de ilgilendiriyordu. Arabalarını Arşambo'ya bırakmışlardı. Sahne direksiyondaki Kripo'yu eğlendiriyor gibiydi.
Durum zaten oldukça karmaşık diye sızlandı Muriel. Bana buraya sadece olguları bir araya getirmek için geldiğini söylendi.
Ve tam bir kesinlikle. Ayrıca davanın ayrıntılarını da sizinle konuşmak istiyordum. Evrak işlerinde çalışmak kadın savcı yardımcısına sanki daha rahat geliyordu. Görevlendirme, eş görevlendirme, yükümlülük, arama tarama gibi konuların ele alındığı, anlaşılması güç bir konuşma geçti aralarında. Her biri küçük hesaplar peşindeydi. Sonunda her noktada ya da neredeyse her noktada ortak çalışma yapma konusunda anlaştılar.
Geri kalan şeyleri için üstlerimle görüşmem gerekiyor diye konuşmayı sonlandırdı savcı yardımcısı. Sizi ararım.
Arabanın içinde bir sessizlik oldu. Kerverek yönüne doğru D-168 yolunda ilerliyorlardı. Yarı saydam iğneleri andıran yağmurun altında modern tarım alanlarından oluşturduğu manzara bunaltıcı bir tek düzelikle akıp gidiyordu. Kendini daha fazla tutamayan Verney söze girdi.
İsterseniz bir kriminal ekiple temas kurabilirim. Gerekirse...
Daha sonra diye kestirip attı Ervan. Füzeyi fırlatan pilotla ne zaman görüşebilirim?
Philip Fernio. Saat 16'da Kerverek'te olacak.
Le Guin kırmızı suratını iki koltuğun arasından uzattı.
Sizi uyarmak isterim. Deniz Havacılığı Kuvvetleri'nde tanınmış biridir. Kuşağının en iyi pilotlarından biri. Irak ve Afganistan'da görev yaptı. Ona bir şüpheli gibi davranmayın.
Ervan karşılık vermedi. Le Guin bir an tereddüt etti. Sonra kapıya doğru büzüldü.
Ya öğrenciler?
Hangileri diye sordu Verney.
Çaylaklar ve çaylaklara zulmedenler. Akşam olmadan onları sorgulamak isterim. Kaç kişiler?
20 kadar eski ve 12 yeni öğrenci.
Yani şu an 11 yeni öğrenci.
Bana iki oda ayarlayın. Yardımcımla birlikte onları tek tek dinleyeceğiz.
Nasıl isterseniz ama...
Odalarında mı tutuluyorlar?
Hayır, neden?
Aralarında iletişim var mı? Yeniden sessizlik. Kimse öğrencilerin birbirleriyle konuşmasını yasaklamamıştı.
Derslere ara verildi mi bari?
Bugünlük her şey durduruldu dedi Verney. Ancak bunu sonsuza dek...
Le Guin yağmurluğunu ışırtarak yeniden öne doğru sokuldu. Kafası iki koltuk arasında belirince Ervan'ın aklına üstüne ketçap dökülmüş yumurta sarısı geldi.
Neyin peşinde olduğunuzu bilmiyorum ama rolleri tersine çeviriyorsunuz. Vitsa Saviris kaçtı, görevlerini yerine getirmedi. Öldü. Bu üzücü. Kusuru başkalarının üstüne atmaya kalkışmayın.
Genellikle dedi Ervan sert bir şekilde, hep ölünün tarafında yer alırım. Soruşturmanın selameti için tanıklar arasında en ufak bir ilişki olmaması gerekiyor.
Ama onlar tam olarak neyin tanığı ki?
Ervan cevap vermedi.
Sağa dönün diye homurdandı İstakoz. 2 kilometre sonra üste varacağız.
Kripo direksiyonu sağa kırdı ve bir anda karşılarına deniz çıktı. Karanlık gökyüzüyle iç içe geçmiş çakıllı, gri kıyı şeridiyle dalgalı siyah bir deniz. Sonunda gerçek Britanya görünmüştü. Dünyanın kaynağını tüketmek için koca ağızlarını açmış canavarlara benzeyen yeşil-beyaz falezler. Bu ilginç manzara geleneksel evlerle tamamlanıyordu. Arduvaz damlar ve mavi panjurlar, turistleri de vardı. Şemsiyelerinin altında çizgili bermudaları ve omuzlarına attıkları kazaklarıyla sade ve şık silüetler. Çevredeki evlerde oturanlardan bir şey öğrenilebilirdi. Arkada Le Guin telefonda emirler mırıldanıyordu. Bunlar her öğrenci odasına gitsin, öğle yemeği farklı zamanlarda verilsin gibi emirlerdi. Kripo sileceklerin hızını arttırdı. Az kalsın dik açılı virajı kaçırıyordu. Bu bir şeyleri doğrular gibiydi. Ötede deniz, ufuk, gökyüzü vardı. Dünyanın öbür ucuna ulaşmışlardı. Finisterre. Dünyanın sonu. ''Üstün doktorunu görebilir miyim?'' diye sordu Erwin ortaya.
Le Guin yeniden söz aldı, daha sakinli. ''Uzun zamandan beri üstte doktor yok. Bütçe kısıtlaması.''
''Bir sorun olduğunda ne yapıyorsunuz?''
''Morvan'a veya Caval Blanche'a gidiyoruz herkes gibi.''
''Ya çaylak eğitimi sırasında?''
''Gerektiğinde Carverac'teki doktoru çağırıyoruz. Doktor Almeida.''
''Onu görmek istiyorum.''
''Ama anlamıyorum. Biz...''
Arabanın camlarına vuran su birikintisinin gürültüsü cümlesinin sonunun duyulmasını engelledi. Le Guin vazgeçti. Sonunda karşılarına bir tabela çıktı. Carverac 76. Birkaç yüz metre daha ilerleyince okulun ana kapısı göründü. Ön cephedeki armalar ve hemzemin geçitleri çağrıştıran kırmızı beyaz bariyer girişi belirtiyordu. ''Öncelikle,'' dedi Verney, ''Albay Wink'le görüşmeniz gerekiyor.''
Erwin bu adı daha önce de duymuştu ama nerede duyduğunu hatırlaması imkansızdı.
''O kim?''
''Okul komutanı.''
''Adının Dick Gregg olduğunu sanıyordum.''
''Amiral kurmay başkanıdır. Sahada okula albay komuta eder.''
Yağmurluk giymiş bir nöbetçi bariyeri kaldırdı. Sonunda güvende olacaklardı. Ama Erwin tam tersi bir duygu yaşıyordu. Hapishane kokusunun hakim olduğu kapalı bir dünyaya girmek için dışarıdaki güven verici dünyayı terk ediyorlardı. 15. Bölüm. Erwin büyük bir üsle karşılaşacağını sanıyordu. Ama Carverac bir ilkokulu andırıyordu. Kare avlu, düz damlı, son derece çirkin yapılar. Bir Far West köyündeki gibi her binayı çevreleyen açık galeriler. Dipnot, Far West, uzak batı anlamına gelen İngilizce sözcük. ABD'nin 19. yüzyıldaki tarihsel bir dönemini belirtmek için de kullanılır. Günümüzde Missouri şehri. Arabalarını park alanına bıraktılar ve sağ taraftaki sundurmanın altına sığındılar. Le Guin, Albay Wink'e haber vermek için hemen yanlarından ayrıldı. Erwin üstündeki suları silkeledi. Nemin kendisine rahat vermeyeceğini çoktan anlamıştı.
''Avlunun dip tarafında briefing salonları ve idare binaları var.'' diye açıkladı Verney zaman doldurmak için. ''Tam karşımızda da sınıflar, odalar, banyolar. Arkamızda ise yemekhaneler, spor salonu ve dinlenme salonları bulunuyor.''
''Çok büyük değil.''
''Carverac'te sadece 30 kadar öğrenci var. Bunlara ayrıca eğitimcileri, öğretmenleri, yönetici kurmay başkanlığı personelini ve araç gereçleri korumakla görevli erleri de eklemek gerekiyor.'' Hepsi 100 kişiden az. Çevremizdeki arazi son derece büyük. Denizle aramızda 1 kilometre genişliğinde, 3 kilometre uzunluğunda bir kıyı şeridi var. Kıyıdaki 1 metrekare yerin fiyatı göz önüne alındığında bu büyük bir lüks.
Deniz havacılığı pilot adaylarını burada mı araziye saldınız?
Verney duymamış gibi yaptı.
Eğer isterseniz size hangarları ve manevra alanlarını gezdirebiliriz. Üste 10 kadar uçak var ve...
Erwin artık dinlemiyordu. Kuşkusuz Vissa'ya saygı belirtisi olarak bayraklar yarıya indirilmişti. 4 bayrak vardı. Fransa, Avrupa Birliği, Britanya bayrakları ile üzerinde bir kuğu, bir kılıç, bir gemiden oluşan bir arma bulunan tanımadığı bir bayrak. Büyük olasılıkla okulun sembolleriydi bunlar.
Erwin üniformaya olan doğal alerjisinin yeniden uyandığını hissetti. Asker ruhundan ve onunla ilgili tüm simgelerden iğreniyordu. Ender de olsa üniforma giymek zorunda kalmıştı. Yüksek Polis Akademisi'nden mezun olurken, madalya alırken bu da onun için hep bir cehennem azabı olmuştu. Üstelik tek tip elbisesi her seferinde aldığı kiloları hatırlatıyordu ona.
''Ne halt ediyor?'' diye birden sabırsızlandı Verney. ''Gidip onu bulayım.''
Jandarma gözden kayboldu. Kripo sırtını bir sütuna dayayarak kovboy edasıyla sigara sarmaya başladı. O sırada iki pilot avluyu geçiyordu. Uçuş tulumlarının üstüne şişirilmiş gibi görünen bir tür pilot pantolonu giymişlerdi.
''Bibendum maskotlarına benziyorlar,'' dedi Erwin.
''Yer çekimi etkisinden dolayı,'' dedi Kripo sigarasını yakarken.
''Ne?'' ''Bunlar anti-G tulumlar. Bir jet uçağında yer çekimi kuvveti birkaç saniye içinde 8G'ye ulaşabilir. Bu da senin ağırlığının 8 katı bir ağırlık demektir. Kan bir anda başından ayaklarına doğru iner. Beynin kansız kalır ve bayılırsın. Bu giysinin kullanılma sebebi de bu. İçinde aynı basıncı uygulayan, bacakları sıkan ve kanın aşağı inmesini engelleyen bir sıvı var. Bunlara baby gross, bebek tulumu denir.'' Sen bunları nereden biliyorsun?
Genel kültür.
Yağmur asfaltı ve çatılara ara ara bayrakların şaklamasıyla veya martıların çığlıklarıyla bölünen metal tıkırtılarıyla dövmeye devam ediyordu. Nihayet Le Guin ile Verne göründü. 50'li yaşlarda orta boylu kamuflaj elbisesi giymiş bir adama eşlik ediyorlardı. Kamuflajının desenleri kısa kesilmiş gümüşü saçlarıyla tam bir uyum içindeydi. Tokalaştılar. Adamın insanda hemen sempati uyandıran bir yüzü vardı. Kül rengi bröton saçlarının altında güney güneşinin etkisi hissediliyordu. Neredeyse altın sarısı bir hal almış bronz bir ten, kot d'azürü çağrıştıran mavi gözler.
Özür dilerim diyerek gülümsedi albay, kendini tanıttıktan sonra sizi ofisimde kabul edemedim. Çalışmalar okul açılmadan önce bitecekti ama olmadı.
Sorun değil. Ervan bunun onlara rahatsız vermek veya istenmediklerini hissettirmek için bir taktik olup olmadığını düşündü. Subay bu talihsiz kazaya, bu trajediye üzüldüğünü belirterek arama dönüp dolaşıp ivedilikle soruşturmanın tamamlanmasının ve derslerin yeniden başlamasının önemini vurgulayarak tamamen politikacı ağzıyla bir söylev çekmeye başladı. Bazı konuları özellikle pas geçerek ve cümlelerini omuzlardaki rütbeler, acemi, subay eğitimi gibi askerliğe mahsus basma kalıp sözlerle veya boost veya overshooter gibi anlaşılması güç kelimelerle dolduruyordu. Ayrıntıya gerek yoktu. Ervan mesajı almıştı. İşinizi yapın ve çekip gidin. Wink gülümsemeye devam ediyordu. Kadınlar üstündeki cazibesinden emin yakışıklı bir herifti. Bu yaşında bile hala genç kızların hayalini kurduğu bir havacıydı.
Gerçekleri ortaya çıkarmak ve bir sonuca ulaşmak için ne kadar zaman gerekiyor diye sordu sonunda.
Bu gerçeklere bağlı.
Ne demek istiyorsunuz?
Size cevap vermek için çok erken. Neler bulacağımızı önceden kestiremeyiz. Wink'in yüzündeki gülümseme kayboldu.
Bulacak bir şey yok. Asker çaylak eğitiminden kaçmak istedi ve sığınmak istediği...
Bu sadece bir varsayım. Somut olan tek şey bir füzenin patlamasından sonra sığınakta bulunan bir ceset. Bu çıkış noktası varış değil. Albay Le Guin ile Verne'ye şaşkın gözlerle baktı, sonra ellerini arkasında birleştirdi ve başı önde volta atmaya başladı. Yağmur bir sırıkta büyük gösteri başlamadan önce çalan davullar gibi tımbırdamaya devam ediyordu.
''Elinizden gelenin en iyisini yapın.'' dedi Wink saatine bakarak. ''Ama bu hızlı olsun. Ophip neyi söyleyip neyi söylemeyeceklerini öğrenmek için saat başı beni arıyor.''
Ophip, ordu basın ve halkla ilişkiler birimi, Wink'in ilk olarak bu iletişim örgütünü gündeme getirmesi tuhaftı.
''Deniz Kuvvetleri İnsan Kaynakları Merkezi ile Savunma Bakanlığı basın bürosunu saymıyorum bile.'' diyerek durumun vahametini anlatmaya çalıştı. Günümüzde medya herkesin takıntısı olmuş.
Birden işaret parmağını kaldırdı.
Özellikle unutmamanız gereken bir şey var. Raporunuzda asla çaylak eğitimi kelimesini kullanmayın. Onun yerine geleneklerin yeni gelenlere aktarılması, hafta sonu intibak eğitimi veya pedagojik gelişim yazmanız gerekiyor. Kurallara uyunuz. Çaylak eğitimine karşı olan şu lanet dernekler olayı duyar duymaz üstümüze çullanırlar.
Anlıyorum.
''Hiçbir şey anlamıyorsunuz. Bana yarın sabaha bir rapor hazırlayın. Sizden istenen sadece bu. Kaza kazadır. Sonbaharı bu olayla geçiremeyiz.''
Grubu başıyla selamladı ve gitmeye davrandı. ''Albay, sadece bir ayrıntı. Bugün ders var mı?''
''Hayır, neden?''
''Az önce uçuş kıyafetleriyle iki pilot gördük de.''
''Sıradan eğitim uçuşları. Planlamamız çok katıdır. İptal etmek imkansız.''
Pis pis sırıttı.
2 mil yükseklikte soruşturmanıza zarar vereceklerini sanmıyorum.
9. ayrımın sonu. Sayfa 91.